Gündem enerji.
Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Gündem Enerji'de bir kez daha birlikteyiz. Ben sunucunuz Mahmut Gürer, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve sesimizin size ulaşmasını sağlayan Tolga Kökten hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Umarız güzel bir hafta olur. Bizi www.türkiyenisesiradyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca programımıza ulaşmak, fikir ve görüşlerinizi belirtmek için 0390 312 463 34 19 ve 0390 312 463 34 21 telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bugün aslında hem sektörel anlamda hem de sürecin teknik içeriğini bilen çok önemli bir konuğumuz bizimle birlikte. Petrolü konuşacağız, Türkiye'nin yeni petrol keşiflerini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamındaki yeni olası anlaşmaları ki önümüzdeki dakikalarda belli olacak. Bunları konuşacağız. Konuğumuz kim? Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Aslında Türkiye özellikle 2023 ile birlikte enerji konusunda, hidrokarbon konusunda hem denizde hem karada önemli adımlar atmaya başladı. Petrol konusunun İlk veçelerini aslında daha önce bu programda birlikte konuşmuştuk. Çok güzel görüşlerinizle bizi aydınlatmıştınız. Fakat bu sefer yeni bir sürece, yeni bir döneme geçildi ki bu nedir? 100 bin varil psikolojik eşiği mi diyelim buna? Psikolojik eşiği aşıldı. Türkiye 100 bin varil günlük petrol üretmeye başladı. Tabii bunda neler önemlidir, değildir? Bunları detaylı bir biçimde değerlendirmenizi isteyeceğim ama 100 bin varil hedefine ulaşılması bize neyi gösteriyor?
Şimdi petrol ve bu endüstride yapılan işler aslında birbirini takip eden ve uzun yıllara sahip işler. Oldukça maliyetli ve zaman alıcı unsurlar. Ancak biz keşiften üretime olan aslında tüm dünyada çok da kolay olmayan süreçleri ciddi bir bilgi birikimiyle ve yoğun bir çabayla hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. 2023 yılında Gabar keşfinin üretime dönüştürülmeye başlamasıyla özellikle Şırnak-Gabar bölgesindeki üretim amaçlı kuyularımızı hızlı bir şekilde sondaj faaliyetlerini tamamlayarak üretime almayı başardık. Ve en son bayramda sadece Gabar bölgesinden günlük 40 bin varil, Türkiye genelinde de günlük 100 bin varil sınırını aştık. Bu sembolik anlamın yanı sıra ekonomik anlamda ve tarihsel sektörümüzün ortaya koyduğu başarı anlamında da çok önemli. Bundan 4 ya da 5 yıl önce günde toplamda 40-50 bin varil özel sektörü artı TEPA'nın üretimi varken bugün günlük 100 bin varili aşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Normalde ülkelerin bu boyutta üretim seviyelerindeki sıçramalar çok daha uzun yıllarda gerçekleşir. Ancak biz ülkemizde özellikle Gabar bölgesinde bu kıymetli keşfi yaptıktan sonra tüm imkanlarımızı, saha faaliyetlerini ve servis firmalarının yoğun çalışmasıyla birlikte bu sahayı hızlı bir şekilde üretime aldık ve bu üretimi de ülke ekonomimize kazandırmayı başardık.
Şimdi tabii bu keşif yapıldı ve üretimde de 100 bin sınırı aşıldı. Ama az önce siz de altını çizdiniz. Şırnak neredeyse artık Türkiye'nin böyle bir hani Texas bölgesi vardır ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerde petrol pompaları, rafinerileri, pompaları görürsünüz. Oraya doğru bir gider hal biz anlıyoruz ki Sayın Bakan da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Şırnak Türkiye'nin yeni petrol bölgesidir, artık böyle anılacaktır dedi. Bu iki saha, az önce sözünü ettiğiniz iki saha Gabar bölgesindeki neyi değiştirdi? Yani hani bu petrolün kalitesi anlamında özellikle Türkiye'nin ihtiyaçları anlamında neyi değiştirdi de bu kadar önemli?
Şimdi Şırnak bölgesindeki Gabar keşfi dediğimiz Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahaları ortaya konulan rezerv miktarı ile birlikte çok ciddi bir keşfin ateşini bize yaktı. Bu keşfi çok hızlı bir şekilde üretime döndürebilmek için de tüm imkanlarımızla yoğun bir saha faaliyetini gece gündüz demeden orada sürdürüyoruz. Ve bu da rakamsal olarak günlük üretimimize yansıyor.
Burada sadece Türkiye Petrolleri yok anladığım kadarıyla. Özel sektör de birlikte çalışıyor bölge genelinde.
Şöyle, bölge genelinde özel sektöre ait olan ruhsatlar da var. Yalnız bu bölgeden, yani Gabar'dan ilk petrol bulgusu haberini alıp bunu da ekonomik anlamda çıkarmayı başaran milli kuruluşumuz. Hı hı. İlerleyen günlerde özel sektörün de zaten buna katılacağı, diğer ruhsatlarda ve diğer alanlarda da hem TEPA'nın hem özel sektörün ortak faaliyetlerle, ayrı ayrı faaliyetlerle bu potansiyeli yukarıya taşıyacağını biliyoruz. Ancak şunu söylemek lazım. Bugüne kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde belli başlı illerimiz vardı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman. Bunlar resmen petrol şehirleriydi. Ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin genel yapısına baktığımızda petrolün o şehirlere neler kazandırdığını çok rahat gözlemleyebiliyorduk. Şimdi yine bu Güneydoğu Anadolu bölgesinin belki de bu saate kadar gelişmekte zorlanmış olan Şırnak ve Gabar bölgesini ve ona yakın komşu illerin hızlı bir şekilde çehre değiştireceğini hep beraber göreceğiz. Şu anda tüm faaliyetler yoğun bir şekilde dağların tepesinde, yürünmenin bile imkansız olduğu noktalarda yoğun bir çabayla devam ediyor. Ancak bu öyle bir yatırım ekosistemi ki, bu enerji öyle bir yan dalları da beraberinde getiriyor ki, hızlı bir şekilde bu bölgede, bu alanda ciddi bir anlamda sosyal değişimi de, ekonomik gelişimi de beraberinde göreceğiz. Şu anda orada üretilen ham petrol bir boru hattı olmadığı için karayoluyla birlikte Ceyhan'a, hı hı, tankerlerle taşınıyor. Aynı zamanda boru hattının bir an önce devreye alınabilmesi için bir boru hattı inşası devam ediyor. Arka arkaya tüm kuyuları üretime alabilmek için sondaj firmaları, kuleler, bunların ekipmanları, tırları ve tüm yedek parçaları ciddi bir personelle birlikte sahada görev yapıyor. Burada ciddi bir yedek parça, malzeme, alışveriş, ticaret ve bunun yerel ekonomiye katkıları gözlemleniyor. Çoğu bölgede, genelde bizim arama üretim faaliyetlerinde bölgede faaliyet gösterirken ihtiyaç duyduğunuz istihdam kaynağını çevre köylerde yaşayan halkımızdan, çalışanlardan temin edersiniz. Bu da bölgeye bir hareketlilik getirir.
Şimdi 6-7 bin civarında bir istihdamdan bahsediliyor zaten.
Bu rakamın çok daha ötesinde bir genel faaliyet var ve bu daha artacak. Çünkü sadece Gabar bölgesinde 2024 yılı sonu hedefiyle günlük üretim hedefi sadece Gabar için 100 bin varil. Hı hı. Bu şu demek oluyor. Biz inşallah 2024 yılı sonunda bu bayramda 100 bin varil seviyesini aştığımız rakamı inşallah 200 bin varillere getirmiş olacağız.
Zaten Enerji Bakanı da, bakanlık da daha doğrusu hedef yeniledi. Önce 150 bin yaz sonu, yıl sonunda 200 bine çıkartacağını umduğunu söyledi Bakan Bey.
Evet. Şimdi bu gerçekten zor bir hedef. Ulaşılması kolay değil. Çünkü bahsettiğimiz şey, yani böyle çok basit, hadi daldıralım, çıkaralım, dolduralım gibi bir olay değil. Yani orada faaliyet gösterilen sondaj faaliyeti, ekipman, malzeme, kuleler. Kulelerin de bir kapasitesi var. Kulelerin de bir zaman sınırı var. Hı hı. Yani siz maksimum bir kapasiteyi oraya tesis etseniz de yine böylesi bir iş programına ve bunu sadece kuyu açmak ve üretim yapmak olarak da düşünmemek gerekiyor. İşte boru hattının inşası. Orada bir mevcut boru hattı oluşturuluyor ki bizi daha ilerideki ana hatta bağlayabilsin.
150'si de tamamlanmış galiba. Evet. 35 kilometre yanlış bilmiyorsam, evet, boru hattı. Ama bunu sevgili dinleyenlerimizin anlaması açısından söyleyelim. Şimdi Gabar çok uzunca bir süre ne yazık ki terörle anıldı. Şu anda petrol çıkarılan bölgelere önceden Mehmetçik helikopterle indiriliyordu. Yani o kadar yoldan yoksundu ve çok zor coğrafyalar bunlar. Bu zor coğrafyalara şimdi siz yol yapıyorsunuz. Yol yetmiyor. Bir de yanında boru hattı döşüyorsunuz ki boru hattını dümdüz bir yerde yapmak bile çok zorken dağ hattında yapmak, dağlık bir bölgede, arazide yapmak oldukça zor. Ama onu da bir yıl içerisinde tamamlanması umuluyor galiba.
Şimdi şöyle, bu yıl bitmeden o boru hattının da biteceği ve ana bağlanacağı hatla ilgili diğer istasyonların yapımı da devam ediyor. Hı hı. Çünkü biz şu anda günlük 40 bin varil. Bunu çok kısa bir süre içinde 60-70 bin varillere yaz sonu belki getireceğiz. Haliyle belki de nihai hedefe ulaşırsak 100 bin varil.
Bir sorum olacak size.
Buyurun.
Mesela 40 bin varili taşımak için kaç tanker seferi yapmamız
şimdi
gerekiyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tankerlerin kapasitesiyle farklı, bu doğrudan orantılı ki. Ama binlerce tankerin taşıma yaptığını, o bölgede yeni tanker bulmanın, o tankerleri kullanabilecek ehliyete sahip, yeterliliğe sahip personelin bulunması bile başlı başına bir sorun. Haliyle tüm dünyada olduğu gibi bu miktarda üretim yapan makro sahaları muhakkak boru hatlarıyla bağlayaraktan o ham petrolü taşımamız gerekiyor. Hı hı. Ve taşınması düşünülen mesafe bir 50 kilometre, 100 kilometre falan da değil. Yani oradan çıkıp çok ciddi anlamda minimum 150 kilometre ile kapasitesi el verirse mevcut boru hattına ulaşıyorsunuz. O kapasite de yetmiyor şu
İdile an. Yani evet. Yanlış hatırlamıyorsam dinleyenlerimiz için de söyleyeyim.
O kapasite de şu anda yetmiyor. Karayoluyla ta Ceyhan'a yolluyoruz. Yani bu çok ciddi bir...
Çıkarttığınızın aslında %30'unu falan yakmak durumunda kalıyoruz şu anda.
Şöyle tabii maliyet anlamında ciddi baskı var. Haklısınız ama şu andaki petrol fiyatları ve oradaki potansiyel tüm bu maliyetlere katlanmaya değecek seviyede. Zaten boru hattımızı inşa ettiğimizde nihai amacımız da o yapılan ara boru hattının aslında Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan tarihsel ülkeler arasındaki boru hattına entegre olması. Hı hı. Biz böylelikle 500-600 kilometrelik yeni bir boru hattı inşa etmeden bu 36 ya da 50 kilometrelik dediğimiz lokal boru hattını kullanaraktan ana boru hattına bağlanıp ham petrolümüzü limanımıza, Ceyhan'ımıza ulaştırabilme şansına kavuşacağız. Bu da şu anda konjektürel olarak bizim özellikle Irak'la çok yakından sürdürdüğümüz, takip ettiğimiz ana konulardan bir tanesi.
Murat Kalay, Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri konuğumuz. Şimdi az önce aslında çok önemli bir hususa temas ettiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak temasları var ve en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de, çünkü ilk sırada tepede terörle mücadele var ama önemli gündem maddelerinden bir tanesi de enerji. Yeni enerji anlaşmaları yapılması öngörülüyor ama Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı geçen yılın Nisan ayından beri ne yazık ki çalışmıyor. Bir yılı geride bıraktık neredeyse. Şimdi bu petrol boru hattının faaliyete geçmesi Gabar'daki petrol boru hattının, yapılacak olan hattı doğrudan ilgilendiriyor. Nedenini teknik olarak siz anlatırsanız çok sevinirim.
Tabii. Şimdi maalesef Kerkük Yumurtalık Boru Hattı uzunca diyebileceğimiz bir süreden beri aktif değil. Aslında prensip olarak arada çözülmemiş ya da sonuca kavuşturulmamış pek bir unsur yok ama bunlar takdir edersiniz ki çok boyutlu anlaşmalar. Yani şu anda Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti esnasında ana gündem şüphesiz ki güvenliğimiz, savunmamız ve bu terör belasının minimize edilerek yok edilmesi, ancak hemen arkasından bu sağlandığında ekonomik faaliyetlerin artırılması, enerji alanında Irak'la olan potansiyelimizin yukarı çıkartılması
yani
gerekiyor.
Yani ikinci sırada ihracatta Irak Türkiye ile hani baktığınızda çok ciddi bir tabii potansiyel ki var ticaret arttırılması.
Zaten çok yakın komşumuz ve tarihsel bir işbirliğimiz de var ama ondan öteye zaten yıllardır süregülen bir boru hattı ve ham petrol akışı var. Şimdi bu Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nın iki ana önemli konusu var. Birincisi, bizim normal ülkemize temin ettiğimiz ham petrolün ve rafinerilerin aktif olmasında oradan gelen petrol ciddi bir besleyici unsurdu. Hı hı. Bu bir. Bu uzun zamandır kesik. Alternatif bölgelerle bu karşılanıyor. İkincisi, bizim yaptığımız bu kıymetli keşfin kısa bir boru hattı inşasından sonra ek bir maliyete katlanmadan Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'na bağlanması, oradaki kapasitenin bizim Gabar'daki üretimimize tesis edilerek bu kıymetli ekonomik değerin bir an önce Yumurtalık'ta ekonomiyle ve dünyayla ve ülkemiz pazarıyla buluşması anlamına geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer biz Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nı Gabar petrolü üretimi için kullanamayacaksak, nihayetinde oraya yeni bir boru hattı inşa etmek durumundayız. Hı hı. Buna bugün başlasak 1,5-2 senelik bir performans, bir maliyet, bir boyut gerekiyor. Fakat buradaki üretim her geçen gün çok ciddi arttığı için de elimizde de yıllar önce böyle yapılmış bir yatırım, bu potansiyele sahip ve bu kapasiteye sahip bir boru hattı olduğu için şu anda enerji denkleminde özellikle bu Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'nın tekrar aktif hale getirilmesi, tekrar aktif hale gelip ham petrol akışının başladıktan sonra atıl bir kapasite var orada. O kapasitenin de bizim Gabar'daki yerli üretimimiz için kullanılması ana konu başlıklarından biri olacak enerji gündeminde.
Şimdi zaten Cumhurbaşkanı da önce Bağdat'ta temaslarda bulunacak. Ardından Erbil'e geçecek ki sevgili dinleyenlerimize hatırlatalım. Bu Kerkük yumurtalık petrol boru hattının hali hazırda ham petrol boru hattının çalışmamasının temel sebebi Irak'ın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. Yani Türkiye ile bir pazarlık süreci yok. Yani Irak'ın kendi içerisinde sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu çözüldükten sonra da akışın hemen başlamasını ki bunu da önümüzdeki haftalarda olmasını bekliyorum ben. Açıkçası saha tecrübesine gazeteci olarak dayanarak Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden sonra.
Yani bu temenninizi ya da bu tespitinizin gerçekleşmesi için biz de sonuna kadar bu süreci takip ediyoruz. Ne kadar kısa o kadar iyi. İki sebeple. Birincisi dediğim gibi bizim kendi rafineri sistemimiz içinde o hattan gelen ham petrolün ciddi bir kıymeti var. Diğer taraftan da Gabar'daki üretimi bir risk ve ek maliyete katlanarak karayoluyla Ceyhan'a ve Yumurtalık'a ulaştırıyor olmak zaten pek feasible ve pek gerçekçi de değil. Sürdürülebilir de değil. Halihazırda Irak'ın merkezi yönetimiyle kuzeydeki bölgesel yönetimi arasındaki bu uyuşmazlığı güvenlik konseptiyle bir temel oturtturduktan sonra ekonomik anlamda hem merkez hem bölgesel yönetim hem Türkiye hem de yakın coğrafya için anlamı olan bu boru hattının tekrar aktif hale gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Yani aslında o kadar çok boyutlu ki size anlattığında görüyoruz. Bir de bu işin alıcı boyutu da var. Yani hani sadece satıcı ve taşıyan değil. Hani böyle öyle bir çok boyutlu bir süreç ki aslında çözmek neden uzun sürüyor? Açıkçası çok da iyi anlıyoruz bu şekilde.
Bir de şunu eklemek isterim. Şimdi bu mevcut boru hattının hayata geçememesi ya da gecikmesi bizim mevcut Batman'dan 4 yola olan ham petrol boru hattımızın kapasitesinin de maksimumda kullanılması anlamına geliyor. Haliyle şu andaki üretimimiz o hattın kapasitesinin üstünde. Şimdi sadece TPA değil aynı zamanda özel sektör üreticileri de o bölgede 15 bin varil civarında bir üretim gerçekleştiriyor günlük. Şimdi belki bu miktar bu büyük rakamın içinde daha küçük kalıyor olabilir ama bizim için her bir varili çok kıymetli ve oradaki maliyet optimizasyonu
baktığınız
çok önemli.
%10-15'ine denk
geliyor
neredeyse.
Şimdi bu zincirleme reaksiyon geliyor. Çok küçük miktarda bir üretim yapan özel sektör firmasını da maliyet anlamında ve faaliyet anlamında derinden etkiliyor. Hı hı. O yüzden yani bunu birbiriyle çok ilintili bir ekosistem, bir yatırım ortamı, bir operasyonel faaliyet alanı olarak görmek zorundayız. Hı
hı. Şimdi birazcık daha yurt içine ve diğer petrol sahaları konusuna gireceğim. Yakın vadede en azından bakanlık yetkilileriyle yaptığım konuşmalarda şöyle bir bilgi edindim. 14 ilde 18 yeni saha projemiz var denildi. Bunun içerisinde işte Balıkesir'de var, Van'da var ve böyle Ege'de var ki Ege'den çok umutlu olduklarını söylediler bakanlıktakiler. Böyle birçok yaygın bir sahaya, alana aslında sondaj vurulacakmış gibi bir hissiyat edindik. Bu sektörel anlamda hani sizin bilginiz nedir bu konuda? Bu ne zaman beklemek lazım? Özellikle Van'dan da çok umutlu.
Şimdi daha önceki programımızda da bu konuya derinlemesine değinmiştik. Hı hı. Yani maksimum firmayı ve maksimum yatırımcıyı arama sondajı yapmak için biz Anadolu'nun geneline yaymak zorundayız. Bu ister istemez belli dönemlerde daha çok özel sektör tarafından yapılmış, belli dönemlerde milli kuruluşumuz TPA tarafından yapılmış, ortak yapılmış, yabancı şirketlerle ortak alanlarda yapılmış, denizlerde, karalarda yapılmış. Ama şimdi biz Şehit Esma Çevik keşfinden sonra, Aybüke Yalçın yani Gabar keşfinden sonra hemen yandaki Hakkari, Van, biraz yukarıdaki Siirt bunlar zaten o potansiyeli fazlasıyla barındıran alanlar. Buralar için ciddi sismik faaliyetleri hali hazırda devam ediyor. Ama tabii ki Türkiye'mizin, Anadolu'muzun diğer coğrafi alanlarında da her zaman bir ruhsatlandırma faaliyeti, bir potansiyelin araştırılması yapılıyor. Bu tabii ki ne kadar çoklu bir denklem içinde yapılırsa o kadar kısa sürede bu potansiyelin varlığı ya da yokluğu ortaya çıkabiliniyor. Bir şey yakalanırsa da onun üretime alınması için zaten gerekli yatırım yapılıyor. Şimdi biz Türkiye coğrafyasına baktığımızda genelde Marmara bölgesi doğalgaz, Güneydoğu Anadolu bölgesi de ham petrol için ortaya çıktı. Denizlerde de Sakarya gaz sahasına baktığımızda bir doğalgazı bize barındırıyor. Ama Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru geçtikçe orada petrol potansiyelli sondajların da olabileceği gerçeğini biliyoruz. Bunlar hep mühendis ve teknik arkadaşlarımızın ciddi bir veriyle, ciddi bir bilgi birikimiyle yıllar içindeki yaptıkları değerlendirmeler, sismik analizler, onların yorumlanması ve nihayetinde yatırım ve sondaj kararının verilmesiyle vücut buluyor. Biz şimdi Ege'de biliyorsunuz jeotermal amaçlı ya da gaz amaçlı Ege'de ciddi bir potansiyel de var. Bunlar değerlendirildi. Diğer Karadeniz'de komşu diyebileceğimiz coğrafyalarda fosil yakıtların ya da jeolojik anlamda bu potansiyeli barındıran alanların varlığını biliyoruz. Önemli olan burada önceliklendirmeyi doğru yapabilmek. Haliyle sınırlı insan, sınırlı imkan, maliyet, ekipman bunları yan yana koyduğumuzda o çoklu denklemin içinde odaklanmamız gereken bir alan çıkıyor. Şüphesiz ki o şu anda Şırnak'ın çevresindeki Van, Hakkari, Siirt ve Kilis oralarda da bu potansiyelleri barındırıyor. Biz buralara odaklanaraktan yol almalıyız diye düşünüyorum.
Şimdi karada devam ediyor mu? Denizlerde de aynı şekilde. Hatta az önce TRT haber ekranlarında bir haber vardı Abdülhamit Han gemisiyle ilgili. O da Doğu Karadeniz'de kısa bir çalışmanın ardından galiba pardon Doğu Akdeniz'de kısa bir çalışmanın ardından Karadeniz'e doğru yola çıkacak. Sizin söylediğiniz o petrol yataklarını araştırmak için galiba.
Evet, şimdi orada filomuzun potansiyeli çok yüksek ve 2024 sonuna doğru Orta ve Doğu Karadeniz'de de belki bir sondaj, derin su sondajı hayata geçebilir. Aynı zamanda Sakarya gaz sahasına yakın kuzeyde de bir yeni keşif amaçlı bir sondaj faaliyetinin sürdürüldüğünü biliyoruz. Aranacak çok yer var aslında. Fakat ne olursa olsun süre ve maliyet ve ekipman kısıtıyla karşı karşıyayız. O biraz önce yaptığımız açıklamalar burada da fazlasıyla geçerli. Komşu ülkelerimiz bizden sismik gemilerimizi ve sondaj gemilerimizi kiralamak istiyor.
Sadece komşu ülkelerimiz değil yani Somali baktığınızda
Tabii.
şimdi Türkiye Petrolleri ile birlikte orada herhalde bir
Evet.
sondaj faaliyeti başlayacak yakın vadede.
Şimdi ona da atıfta bulunmamız doğru olur. Aslında tüm dünyada bizim arama üretim endüstrisine baktığımızda kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın sadece mevcut bulunduğu ülke sınırında kalmadan yani dünya coğrafyasının her yerinde üretim yapabilmek, arama faaliyetinde bulunabilmek çok önemli. Sizin ülkenizde üretebildiğiniz ham petrol ya da doğalgazın üstüne farklı coğrafyalarda üretip ekonomik anlamda sizin kontrolünüzde olan kıymetler de ekleniyor. Haliyle siz bu noktada da ekonomik anlamda bir başarı sağlıyor ve dış ticaret açığınızı azaltmak için hamle yapıyorsunuz. Yani ürettiğiniz ham petrol Somali'de olursa o bizim ekonomimize katkı sağlamayacak diye bir kavram yok. O da bizim ekonomimize bir değer katacak. Zaten şimdi geldiğimiz bu denklemde milli kuruluşumuz TEPA ülke içindeki tecrübesini çok üst düzey bir performansla taçlandırdı. Hem denizde hem karada. Şimdi aslında bizim milli kuruluşumuzdan beklentimiz daha uluslararası projelerde, daha büyük projelerde, ikili çevre çevresi belirlenmiş çerçeve anlaşmalarla bu yatırımları gerçekleştirebilmek. Somali'de bu manada daha önceden bir takım sismik veriler var mı? Onların üstüne bizim yeni bir sismik çalışmamız olacak mı? Bunların değerlendirildiği bir yıl olacak 2024. Tahmin ediyorum bir potansiyel gözükürse de 2025 yılında bu çerçeve anlaşma kapsamında orada da bir derin su sondajı yapabiliriz.
Yani ben olmayacağını sanmıyorum kendi adıma. Belki yorum yapmak gibi olacak ama Somali açıklarında yıllardır korsan temizliyorlar. O temizliği herhalde bir şeyler aramak için yapıyordur diye, uluslararası toplum diye düşünüyorum.
Tabii. Zaten biz de bu kadar geniş bir coğrafyada belli bir bölgeye ya da ülkeye odaklanıyorsak, biz de tabii ki onun altyapısını araştırarak, o potansiyele inanaraktan bu çerçeve anlaşmaları ortaya koyuyoruz. Zaten tüm işbirlikleri de böyle gelişiyor.
Tabii bunları yaparken Murat Kalay Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri konuğumuz, bir kere daha hatırlatalım. Bunları yaparken de herhalde bir plan proje doğrultusunda yapmanız gerekiyor. Çünkü ben bir sismik araştırma gemisi alacağım dediğinizde, o sismik araştırma gemisi bir saat sonra sizin karasularınıza giriş yapmıyor. Yani herhalde bir sene falan sürüyor onu inşa etmek diye düşünüyorum.
Şimdi o kadar aslında başımızı ağrıtan bir konudan bahsettiniz ki, biz yıllarca parasını vermeye hazır olduğumuzda dahi derin sondaj, derin su sondajı yapacak platformu bulmakta ve kiralamakta zorlandık. Ne bahaneler çıktı. O olmaz, bu olmaz, program uygun değil. Haliyle biz de ne yapalım? Bunları kendimiz alalım diye bir üst irade bu kararı verdi. O kararın meyvesini yiyoruz zaten şu anda. Ve bu sahip olduğumuz filo gerçekten bugünden yarına aktivite olacak bir alan değil. Çok ciddi yenileme faaliyetleri, sizin beklentilerinize uygun yeniden inşa edilmesi, mühendislik faaliyetleri, kapasitenin geliştirilmesi, amaçladığınız noktaya gidebilme, işte Boğaz'dan geçerken kulenin yüksek kısmının kesilmesi, sonra tekrar Karadeniz Ereğli'de onun kaynakla birleştirilmesi. Yani bunları bir bütünün parçaları olarak düşündüğümüzde gerçekten yüksek teknoloji, yüksek mühendislik, yüksek maliyet ve yüksek riskli bir alanda faaliyet gösteriyoruz.
Aslında en son söylediğiniz, yani yüksek risk her şeyi açıklıyor. Çünkü karada dahi sondaj yaptığınızda, baktığınızda iğneyle kuyu kazıyorsunuz aslına bakarsanız. Yani hani şöyle düşünün, bir yerde sondaj yapacaksınız. Evet, sismik veriler var elinizde ama belki de su çıkacak içerisinden.
Yani bunu hep şöyle örneklendirmeye çalışıyorum. Belki birazcık daha anlaşılır ve hani bir esprili boyutu olsun diye. Doktora gidiyoruz. Bir genel muayene, gözlem, elle muayene. Sonra bir takım testler. Arkasından bir röntgen. Buna bir MR çeksek iyi olur. Sonra da bir açıp bakmamız gerekebilir gibi bir seriyi yaşayabiliyoruz. Hepimize de sağlıklı günler olsun. Aynı şey bu endüstride de geçerli. Biz yer üstünden ne yaparsak yapalım, hangi modellemeyi, hangi ileri teknolojiyi kullanırsak kullanalım, o sondajımızı, o kuyuyu delmeden, o matkabı aşağı indirmeden ne olup bittiğini de kolay kolay anlayamıyoruz.
Murat Bey, herhalde şey bile önemli oluyor. Açı. Yani %8 eğimli indirirseniz başka oluyor da, yani hiç eğimsiz 90 dereceli indirirseniz başka oluyor gibi. Şimdi anlıyorum. Çünkü çok teknik işler aslında, ama birazcık daha böyle dinleyenlerimizin de rahat anlayabileceği şekilde örneklendirmeye çalışıyorum. Mesela Bakan Bey'in en son açıklamasında %30 eğimle sondaj faaliyetlerimizi yürüteceğiz vesaire gibi bir şey söyledi. Ben kimsenin anladığını zannetmiyorum aslında. Tabii. Sektör temsilcileri arasında, ama çok önemli.
Çok önemli. İşin mühendislik yanı zaten burada devreye giriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dimdik bir kuyu deleceğiz projelendirmesinde, hata yapmadan, bir santim bile bunu kaydırmadan doğru ana hedefe ulaşmanız, orada herhangi bir sapmanın 2000-3000 metrede neye yol açabileceğini siz takdir edin. Hı hı. Haliyle bunun için yoğun teknolojiler kullanılıyor. Son dönemde teknoloji de bu endüstride çok önemli. Yönsel, yani buna directional drilling dediğimiz yönlü sondajlar da yapabiliyoruz artık. Buraya kendimize bir sondaj ana platformu kurup belli bir açıyla bir hedefe gidip oradan dibe inme şansımız var. Yani tüm bunlar teknolojiyi de kullanaraktan bizim daha hızlı hareket etmemizi ve zaman ve maliyet kazanmamızı sağlıyor. Haliyle buna bir bütün olarak bakmak zorundayız. Bu bütünü de daha uzun vadeli düşünmeliyiz. Şu anda yapılan tüm bu mücadele, tüm bu yatırım, tüm bu çile bundan sonraki yıllarda, onlarca yılda bize yine bir ekonomik değer katacak. Bu yarattığımız varlık aynı Diyarbakır'da olduğu gibi, aynı Adıyaman'da olduğu gibi, aynı Batman'da olduğu gibi, bizim 1950'lerde, 60'larda yaptığımız TEPA'nın ya da özel sektör ayrımı olmasın keşiflerin şu anda biz hala günlük üretimimize katkı sağladığını görüyoruz. Yani Gabar'da 50 yıl sonra inşallah yine bizim Türkiye'deki toplam ham petrol üretimimize ciddi bir değer katmaya devam edecek. Bunu kısa bir kesittense daha uzun dönemli ülkenin geleceğine yapılan olmazsa olmaz yatırımlar olarak düşünmemiz gerekir.
Hedef bir ihtiyacın, milli ihtiyacın %20'sini ilk etapta en azından kendi sondajlarımızdan karşılamak diye düşünüyorum ama bir özel sektör temsilcisi olarak da bunun ülkeye katkısı ne kadar olur mali olarak şu anki fiyatlarla?
Şimdi 80 dolara, 80 doları kendimize baz aldığımızda ve biz günlük 200 bin varil ham petrol ve eşdeğerini üretir hale geldiğimizde ve bunu bir sene boyunca bu ortalamayla yaptığımızı düşünürsek 6 milyar dolar civarı bir meblağı yurt dışına ödemek yerine kendi ekonomimiz içinde tutmuş olacağız. Haliyle bu sadece ithalat faturamızın azalması, dış ticaretimizin azalması değil, yarattığımız ekosistemle ve bunun yarattığı çarpan etkisiyle ekonomide çok daha ciddi bir büyüklüğe yöneleceğimizin de göstergesi oluyor. O yüzden geleceğe ilişkin tüm bu keşifler çok değerli ve kıymetli anlar ve yatırımlar. Lütfen bunu daha uzun vadeli bir perspektifle değerlendirelim. Bugünden yarına değişebilecek bir unsur olarak görmeyelim. Yani ham petrol bulduk, niçin hala 40-45 lira litre fiyatını ödüyoruz? Bu sorunun cevabı için çok erken. Zaten o 40-45 liralık ödediğimiz meblağın ciddi yarısı vergi. O vergide yine dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için devletin topladığı vergi. Biz kendi yerel üretimimizi, yerli üretimimizi ne kadar artırırsak dışa bağımlılığımızı bu boyutta azaltacağız. Ama bunun için de birazcık zaman ve bu yatırımların devamlılığı gerekiyor.
Yani enerji milli bir meseledir ve buna göre hareket etmekte fayda var diyelim. Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay'dı konuğumuz. Efendim çok teşekkür ederiz. Bilgilendirici ve aslında eğlenceli bir biçimde petrol, milli petrolümüzü anlattığımız bir program oldu. Ben teşekkür ederim kendi adıma. Ben sunucunuz Mahmut Gürer, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvazlı ve sesimizin size ulaşmasını Tolga Kökten sağladı diyelim ve hepinize mutlu günler dileyelim.
Gündem Enerji.